Kitabın adı Yeşilçam Dedikleri Türkiye, yazarı Vedat Türkali. 53. ayrım. Yemekte karşı masada oturan bir aileye takılıp kaldı bir ara. Ankara'dan bir karı koca, bir de kızları. Asistanmış üniversitede. Anne baba da profesör müymüşler ne? Fen fakültesinde. Adam önlü fizikçiymiş. Birbirlerine saygılı, herkesten de biraz uzaklar. Nedense imrenmişti Zühtü Bey. Böyle bir ailen olacak ki, hele o kadın. Nasıl da üstüne titriyor adamın. Kız da öyle. Soylu kişiler belli. Böyle ailece kaç binde bir çıkar ki? Ağzına sıçtığımın mefareti. Çocukları da. Yemekleri güzel buranın. Ölçüyü kaçırıyorum. Biraz da erik rakısı içti. Delikanlılığında içtiklerini anımsadı Balkan'da. Erkenden çekildi odasına. Geç saatlere dek uyku tutmadı bir türlü. Bir ara giyinip ineyim diye düşündü. Gözü tutmuyordu nedense. Uzaktan gitar mı ne? Bir müzik sesi geliyordu. Yaşlılık mı ağır basıyor? Aksama sağlığımda mı yoksa? Her şeye karşı bir isteksizlik vardı içinde. Eski bir değirmenden bozumu meyhaneye gitti ötekiler yemekten sonra. Daha önce görenler pek de övüyorlardı. Şarap, müzik, dans, eğlence gırla. Süslenip bezenmesi bile görülmeye değermiş eski değirmenin. En küçük bir çekicilik taşımıyordu. Niye? Sabah geç saat uyandığında dili pas gibiydi. Ona geliyor. Doktorlar Kiev'e gittiler. Telefonu açıp kahvaltısını odasına istedi Almanca. Bir de doktor sordu. Gelip bir görebilir miydi? 10 dakikaya kalmadı, kapı vuruldu hafiften. Kalkıp açtı. Orta yaşlı, gözlüklü, irice bir bayan doktor kapıdaydı ak giysileriyle. Yanında buruşuk yüzlü, kısa boylu biriyle girdiler. Tatar mı ne? Abi geçmiş olsun Zühtü Bey. Neyiniz var? Güldü Zühtü Bey. Bizim Tatar Kudbettin'in tayfasından. Abdüsselam'mış adı. Emekli öğretmenmiş Bükreş'te. Resepsiyonda çalışıyormuş. Doktora çevirmenliğe gelmiş. 2 yıl önce, daha da oluyor, bir enfarktüs vurgunu geçirdiği için kaygılandığını söyledi Zühtü Bey. Tansiyonunu ölçtü, nabzını, kalbini dinledi kadın. Akşam neler yediğini sordu. Salçalı biftekte başına biraz salladı. Telefonu açıp birileriyle bir şey konuştu. Sonra Zühtü Bey'in başucuna oturup konuşmaya başladı. Tatlı tatlı soruşturuyor gibiydi. İşi neydi? Evli miydi? Çocukları var mıydı? İstanbul'un neresinde oturuyordu? O da bir kez gitmişti İstanbul'a. Ne güzel kentti. Burasını nasıl bulmuştu? Abdülselam'ın kırışıklıklar ortasında parlayan cam gözleri üstündeydi. İyi buldum, dedi Zühtü Bey. İçerler nasıl bilmem. Otelleriniz parlak. Abdülselam gülerek çevirdi dediklerini, kadın da gülümsedi. Uzunca bir şeyler söyledi aynı gülümseyişle. Zühtü Bey'e bakarak, içerileri de dolaşın, diyormuş. Yasaklayan mı var? İstediğinizle konuşup dilediğiniz yere gidin, diyormuş. Propaganda yapacak karı bize. Açlık, yoksulluk, baskı, öyle bir bakışta anlaşılır şeyler mi? Bir şeyler diyecekti ki kapı vuruldu. İçeri yaşlıca bir adamla genç güzel bir kadın girdiler. Ellerinde çantaları, adam kardiyolog, kadın laborantmış. Kanını aldılar Zühtü Bey'in. Adam aykıtı takıp elektro yaptı. Kadın doktorla uzunca konuştular elektrolar üstünde. Kırışıklar içindeki sırıtışıyla sonucu açıkladı Abdülselam. Kaygılanacak bir durum görünmüyormuş. Akşamları daha hafif şeyler yesinmiş. Laboratuvar sonuçlarına göre belki bir diyet de gerekebilirmiş. O olasılığı da pek büyük görmüyorlardı belki de. Bol bol yürümesini, gezmesini sağlık verip iyi dileklerle çıkıp gittiler. Hepsi de güler yüzdü. Tatar da. Bizim Kudbettin hiç gülmez. Kahvaltıyı isterse gönderecekti ya, aşağı inerse sevineceğini söyledi Abdülselam. Söyleşirlermiş. Seninle de söyleşeceğim ulan kıytırık Tatar. Giyinip indi gene de. Yemek salonu boşalmıştı. Zühtü Bey'in kahvaltısını getirdiler. Abdülselam da bitti hemen. Geçip karşısına oturdu. Tatar'ın kanı kaynadı bana. Eskişehir'de uzak akrabaları varmış. Mektuplaşırlarmış. Geçen yıl gelen olmuş onlardan da. Bayılmışlar buraya. Tatar da başladı propagandaya. Buraya herkes bayılır dedi Zühtü Bey. Fakir fukaranın durumunu da gösterin bakalım. Sefaleti, komünist baskıları. Tatar sinsi sinsi gülüyordu. Gezip bulun Zühtü Bey. Bize de gösterin. Bir haftadır kapanmışsınız otele. Herif tilki. Bunların adamı. Kalkıp otel çevresinde dolaşırken de ayrılmadı Zühtü Bey'in yanından. Sonunda birlikte Köstence'yi gitmeye kandırdı. Otobüsler işliyor. Hava bulutluydu. Yağmur gelecek gibi. Kapalı Karadeniz görünümünü iç karartıyor. Daha ilk bakışta sevmemişti Köstence'yi. Abdülselam yeni yapıları gösterip gezdirmeye kalkınca daha da bozuldu. Aşağıda kıyıda Deniz Yaratıkları Müzesi akvaryumlarını dolaşırken sevinip ilgilendi biraz. Bizde yapsalar daha iyisini yaparlar. Karşıda bir kıyı gazinosunda çay içtiler. Düğün için düzenliyorlardı yandaki salonu. Koşturmalar, gidip gelmeler, masaları, sandalyeleri düzenlemeler, mikrofon ayarlıyor, denetliyor birileri. Bir iki sözcüğü çatlak çatlak yineliyorlar. Tatar da vır vır konuşur. Krallık döneminde buraları hep, şimdi tersanede. Bir de Tunalı kanalı bitince, şimdi şu karşıki limanı daha da genişletip, sıkılmıştı, kalktı. Gidelim, dedi. Abdülselam amcasına uğrayacaktı. Bir ara sokaktaki sütçüye benzer bir iş yerini işletiyordu amcası. Evi de yanındaydı iş yerinin. Gittiklerinde camideydi. Karısı, kızı, gelini büyük bir konukseverlikle karşıladılar. İş yerine baktı Zühtü Bey. Çorba, börek, muhallebi, yazları, dondurma filan satıyorlarmış. Evleri dayalı döşeli. Durumları iyi görünüyor. Amca Bey dönünce yemeğe alıkoymaya kalktı. Zühtü Bey bir an önce ayrılmak istiyordu artık. Abdülselam'a kalsa daha camiyi de gezdirecekti. Tel tel seyrek ak sakallarıyla tam bir Tatar yaşlısı amca da. O da başladı durumlarından övgüyle söz etmeye. Ağız birliği etmiş bunlar. İyi dedi Zühtü Bey biraz kızgın, biraz alaylı. Bir de komünistliğiniz olmasa? Yaşlı Tatar şaşkın baktı. Ne anlam vereceğini araştırır gibi kırpıştırdı çekik gözlerini. Devlettir komünist. Dedi, biz nereden komünist olalım? Bu yanıt şaşalatmıştı Zühtü Bey'i. Sevindirmişti de. Belleğine kazıyı verdi hemen. Gördüğü güzel şeylerin en uygun biçimde açıklanmasıydı bu. Durumları iyi görünüyor. Yalnız devlet komünist. Ertesi gün Kiev'den dönen Doktor Rıfat da övgülü sözlerle anlatıyordu gezip gördüklerini. Sinirine dokunuyordu ya. Sevindi de Zühtü Bey. Tam öç alacak durum. Ne o dedi, sen de başladın komünistlerin ağzıyla konuşmaya. Şaşırıp güldü Doktor Rıfat. Anımsadı mı? Sanmıyorum. Anlamadı gibi taş koyduğumu, unutup gitmiş. Çatlata patlata bir iki söz etti kendini savunur yollu. Bütün milleti eşek gibi çalıştırınca doğalmış böyle olması. Savaşın yıkıntılarından hiç iz kalmamış. Nasıl kalmamış? Böyle. Mimar Naci sessiz dinliyordu sadece. Yıldızları barışmamıştı Zühtü Bey'le. Sinsi bir herif. Komünist midir ne boktur belli değil. Kabe'ye varan hacı adayı gibiydi ilk günler. Şimdi tek söz etmiyor. Sevinci için için gözlerinden belli. Kadınlardan biri çok korkmuş Kiev'de. Tutuklayıp da Sibirya'ya götürürlerse diye. Ah keşke. Nasıl sevinirdim. Öylesi gereksizin gibilere. Ağzı bir karış açık hayvanların. Birkaç gün sonra Bükreş'te dolaşırken de ayrı kalmaya çalıştı yol arkadaşlarından. İyi görünümdeydi de her şey. Yükselen görkemli yeni yapılar, tertemiz geniş yollar, bulvarlar, lokantalar, pastaneler, iş yerleri, günlük yaşamın sesli sessiz devinimi içinde gidip gelen halk. Güzel, sağlıklı bir kent. Tatar'ın dediği canım, halkın durumu kötü değil, yalnız devlet komünist. Bu gezi dinlendirici olmuş doğrusu. Bükreş'te uzun uzun dolaştı sokakları, parkları. Çeşmeciyu Parkı'nı pek sevmişti. Alanımsı bir köşede toplanıp kulüp maç konuşmaları yapan futbol tutkunlarında, satranç oynayıp tartışan, rastgele karşılaşıp tanışan, söyleşen kalabalıkta ilginçti. Bir de bir kıza takılayım dedi. Güzel bir kızdı, yalnızdı. Ünlü, tarihsel kişilerin parkın bir bölümünde yer alan yontularını, büstlerini dolaşıyordu. Zühtü Bey'in Almanca söylediklerine şöyle bir bakıp başını çevirdi umursamazlıkla. Bir banka oturdu Zühtü Bey. Uzunca süre çevresine bakıp kaldı. İnsan birden görüp anlayamıyordu. Algılayamıyordu işin aslını doğal ki. Sosyalist bir ülkedeki yaşamı hiçbir gün böyle düşünmediğini biliyordu. Her ülkeden, her ulustan bu kadar çok turistin varlığı da şaşırtıcıydı. Bir de Türkiye'den gelenlerin perdeler, örtülerden çanak çömleği, çeşitli mallara saldırıp talan eder gibi satın almalarına da sanki Türkiye'de mal yok. Çok içerliyordu. Neymiş? Ucuzmuş burası. İnsanları eşek gibi çalıştırırsan ucuz olmaz mı? Salt onlarla birlik olmamak için Moldova'ya düzenlenen uçakla geziye de katılmadı. çok da övgüsünü duymuştu gidecekleri yerin. Kiliseler, duvarlarda freskler görülesi şeylermiş. Eksik olsun. Kayak kentlerine dağa çıktılar bir gün, ona da katılmadı. Gelince ballandırarak anlattıklarını duymamak için zorunlu olmadıkça ne yanlarına uğruyor ne doktor Rıfat'a sokuluyordu. O da mimarla öyle kaptırmıştı ki ilgilenmiyordu pek. Yalnız Branş Odası'na gideceklerinde gelip üsteledi bir gece önce. Yarın sabah gidiyorlarmış. Bran Şatosu, şu bizim ünlü kazıklı voyvodanın ünlü şatosu, Kastel Bran. Osmanlı tarihine bağlısındır. Uzunca bir dağ yolculuğundan sonra vardıkları bir köyde kar yağıyordu. Uyarıldıkları için sıkı giyinmişlerdi bereket. Köyde bir kahveye doluşup çay içtiler önce. Çikolata, bisküvi gibi yiyecekler vardı. Şatoyu görmek için sabırsızlanıyordu Zühtü Bey. Sonunda çıktılar kahveden. Daha önce gelmiş başka turist kalabalıkları vardı sokaklarda. Köylüler ara sıra gülerek bakmaktan öte ilgi göstermiyorlardı. Alışık, giderek kanıksamış gibiler. Toprak yollardan geçip bir çam ormanının eteğinde tepemsi yükseklikteki şatoyu görünce önce düş kırıklığına benzer bir şey duydu Zühtü Bey. Hiç de görkemli bulmamıştı. Köylülerin şeytan kont dedikleri, Osmanlı'yı yıllarca uğraştıran kazıklı voyvoda Vlad Şebeş'in şatosu bu muydu? Kont Drakula'nın. Şatoyu gezerken de o düş kırıklığıyla karışık küçümseme duygusu yerleşip oturdu içinde. Giriş kapısından sonra orta boy bile denemez bir avlu, daracık merdivenler, küçük odalar, hele salon dedikleri. Bizdeki büyücek bir konağın salonu kadar var yok. Bu muymuş bunların şatoları? Hem onur hem de kızgınlık duyuyordu. Mimara kulak verdi bir ara. Ulusal kahraman sayıyormuş Romenler bu voyvodayı. Onu anlatıyordu yanındaki profesörle karısına. Osmanlı'ya karşı halkı örgütleyip Romenlerin bağımsızlığı için çarpışmış. Tepesi atmıştı iyice. Birden yaklaştı. Şu avludaki kuyuyu kesilmiş Türk kelleleriyle doldurduğunda biliyor musunuz? Dedi. Önünde çıkarmadılar diye elçilerimizin kavuklarını başlarını çivlettiğini. Mimar ses çıkarmamıştı. Profesörün de gülümseyerek baş sallayıp yavaşça uzaklaşmasına öyle bozulmuştu ki. Ben de bunu bir bok sanmıştım. Kızı da fingirdeyip duruyor zaten. Bu gezinin sevindirici yanı bir Alman karı kocayla bir İsveçli kadını tanıması olmuştu. Dönüşte otobüste Almanlar öndeki sıraya, İsveçli de yanına oturmuştu. Birlikte dolaşıyorlar. Eski bir yakınları olacak. Orta yaşlı, dolgun, kırmızı yüzlü, gözlerinin içi gülen bir kadın İsveçli. İş var. Alman karı koca da yakınlık gösterdiler dillerini konuşan Zühtü Bey'e. Son haftalarının kalan birkaç gününü onlarla geçirmek bayağı mutlu etti Zühtü Bey'i. Bükreş'te bir konsere bile gitti onlarla. Klasik batı müziğinden pek bir şey anlamadığını sezdirmeden sonuna kadar kaldı. Değirmi salonun duvarlarındaki tarihsel olayları simgeleyen büyük resimleri seyretti belli etmeden. Kim bilir bizim tarihimizle ilgileri ne düzmece şeyler vardır bu resimlerde. Prensler, fesli adamlar, yerlere eğilmiş kimileri. Akşam trenle dönerlerken İsveçli iyice kestirmişti. Alman karı koca istiyorlar gibi bu işin olmasını. Bu gece amma, Emma'ydı adı, Zühtü Bey amma diyordu. Kadın da çok gülüyordu ne anlıyorduysa. Tamam gibi. Gece erkenden odasına çekildi amma. Ertesi sabah kahvaltıda karşılaştılar. Bükreş'e inecekmiş gene. Bir resim sergisi varmış. Hiç istemiyordu ya, takıldı kadına. Sergi Yunanlı ressamlarınmış. Buraya sığınmışlar iç savaştan sonra. Komünist ressamlar. Bir şey demedi ammaya. Elindeki broşürden bakıp söylüyordu bu sergileri, konserleri kadın. İşini de söyledi. Üniversitede bir yerde çalışıyormuş Uppsala'da. Resimlerden bir şey anlamamıştı Zühtü Bey. Yalnız bereli güleç bir Rum ressamla konuşmasını çatpat Rumcası işe yaramıştı. Öyle sevinçle karşıladı ki Emma. Bunların kimileri Yunanistan'a gidebiliyormuş. Kimilerine de yasakmış daha. Zühtü Bey'in konuşmasını yakınlık belirtisi diye almış. Bereli Rum ressam daha da yakınlık göstermişti. Komünist. Zühtü Bey'in içten pazarlıklı sorusunu da yanlış algılayıp gülerek yumruğunu sıktı. Ne? VVVA dedi. Kapa kapa epsilon zito. Elbette ha. Yaşasınmış. Kapa kapa dediği de besbelli. Vay sizin ben tümünüzün. Resimleri de resim olsa bari. Çarpık çubuk şeyler. Bu karı da resimlere baktı da baktı. Sosyal demokratmış Emma. O da komünistin bir türü. Aynı bokun soyu. Fakat Amma'dan öyle hoşlanıyordu ki siyasal konuları hiç açmıyordu. Sonunda kadın o gece odasına gelmesine izin verdi Zühtü Bey'in. Yalnız çok korkuyormuş. Canını yakıyormuş erkekler. O yüzden daha çok kadınlarla olmasını yeğliyormuş. Donup kalmıştı. Hayır. Vardır kadınlarda da böylesine doğalmış gibi söylemek. Canını yakmadan da nasıl olur bu iş? Ertesi gün ülkesine giderken adresini bıraktı Emma. İsveç'e gelirse bekliyordu Zühtü Bey'i. İki gün sonra da Zühtü Beyler döneceklerdi. Şaşkınlığı kafasındaki bulanıklığı daha da artırmıştı. İstanbul'u özlemişti. Evini, eczaneyi, sokakları, Lena'yı, Yunanlı ressamlarla konuşurken az kaldı Lena'yı soracaktı. Lena Mavridis. Tanıyor musunuz? Postacı Yorgo Mavridis'in kızı. Deli derlerdi besbelli. Ayrılacaklarından bir gece önce Almanlarla gideceğini söyledi Doktor Rıfat'a. O da gelirmiş ya, İstanbul'da bilmem ne takıntısı varmış, bu ayın bilmem kaçında. Vah vah, üzüldüm. Bu gezide soğumuştu doktordan. Çok bencil herif. Almanlar önce Doğu Berlin'e uçacaklardı Interflug'la. Oradan da Batı Berlin'e geçip yol boyu pek konuşmadılar. Yanlarından ayrılmadı. Berlin'de Kurfürstendamm'da bir pansiyona birlikte indiler. Tanıdıklarıymış. Ucuz, temiz bir yer. Çatı katına benzer bir odaya yerleşince öyle mutlu buldu ki kendini. Öğrenciliğinde de böyle bir odası olmuştu. Çıkıp o yörelere gidip bakacaktı ya, yıkılmıştır. Karşıda görünen katedralin Amerikan bombardımanından artık kalmış gotik saçaklı kubbesini tıraş edip çağdaş mimarlık anıtına özendirmelerine şaşkın baktı bir süre. Güzel mi, çirkin mi? Sonuca varamadı bir türlü. Çıkıp dolaştı Kurfürstendamm'da. Sokaklardan, alanlardan geçip bir istasyonda buldu kendini. Eski yıllardan anımsar gibi olduğu bir kahveye girip oturdu bir süre, kahve içti. Tatlı bahar akşamıydı. Biraz serindi. Ne iyi etmişti geldiğine. Kahvenin önden geçenlere baktı. Genç, yaşlı, iyi giyimli kişiler. Saç sakal karışmış. Kılıksız gençlerle bulicinli, pırasa saçlı kızlar da var. Yaşam ne güzel. Uykusu gene de pek iyi olmadı o gece. Karışık düşler gördü. Refik alaylı gülerek bir şeyler deyip duruyordu karşısında. Mefaret ölmüş. Bir de bir yangın. Sabah geç kalktı. Pansiyoncu kadının getirdiği kahvaltıyı isteksizce çiğneyip çay içti iki fincan. Çıkıp sokaklarda yürüdü. Tiergarten'de oturdu. Dünkü tadı kalmamıştı sanki kentin. Talat Paşa'nın vurulduğu sokağı anımsadı, onu aradı, buldu da. Her şey öyle değişmiş ki, telefon kabini önünde şakalaşan Türk öğrencilere rastlamasa bulacağı yoktu. Onlar gösterdiler. Frey Üniversitesi'de okuyorlarmış burada. Biri kimyadaymış, öteki de matematik mi dedi ne? İzmir'denmişler. Zühtü Bey'in de burada çok eskilerde kimya okuduğunu öğrenince ilgiyle gülümsediler. Selamlayıp ayrıldılar. Oysa Zühtü Bey ne heyecanlanmıştı. Türkçe konuşmalarını duyunca birden telefon kulübesine takıldı. Yeni görüyordu sanki. Uluslararası. Yani ben şimdi İstanbul'u arasam. Kod numarasını filan öğrenip ancak öğleden sonra arayabildi İstanbul'u. Şaşırıp sevinmişti Fuat. Sesi de öyle iyi geliyordu ki yanında gibi. Romanya'yı soruyordu nasıl diye. Alçak komünistler Zühtü Bey'i aç bırakıp kıymışlar mıydı özgürlüğüne? Dalga geçiyor hergele. O derdine ilaç bulmuşlar mıydı? İlaçlık neyin var ulan? Kendine bak sen. Orada işler iyiydi. Gezip keyfine baksındı. Senaryo bitmiş. Çekime başlayacaklarmış yakında. Gündüz abiyi de yarın yolcu ediyorlarmış dışarıya. En iyi haberi de sonunda verdi. Makbuş Darülceziye yatırılmış. Ne diyeceğini bilemedi sevincinden Zühtü Bey. Sağ ol Fuatcığım dedi sadece. Boynuna sarılmak geliyordu içinden. Uykusunu alıp da rahatça uyanmış gibiydi telefonu kapatınca. Bir de şu yağmur başlamasaydı. Havalar birden dönmüş, çisil çisil bir yağmur günlerce kapatmıştı koca kenti. Soğuktu da. Sinemaya gitti birkaç kez. Bir de seks shoplar vardı. Seks şovlar. Porno filmleri seyretmeye başlamıştı. Her gün birkaç kez oralara uğramaktan alamıyordu kendini. Birbirinden güzel karılar. Bir de döner yuvarlak bir sahnede orasını burasını gösteren çıplak kadınlara bakılıyor bir ufak camdan. Bayılıyordu ona. Kadın ilişkisi için bakınıp durdu. Olmadı bir türlü. Bir akşam karanlığı eve dönerken irice kabak sarısı bir kız sokakta Az kaldı tutamayacaktı kendini, tuttu. Bu sokaklarda dolaşan profesyonellerden çekiniyordu. Hastalık mastalık bir de. 53. ayrımın sonu. Sayfa 535. Devamı 54. ayrımda.